Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Verimaç programında. Verimaç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Efendim Verimaç programından herkese merhabalar. Verimaç programından herkese merhabalar. Bugün haftanın ortasındayız. Çarşamba günündeyiz. Bomba gibi bir programımız var. Ata merhaba.
Merhaba Serhat Ayan. Sevgiler saygılar.
Valla acayip bir haftadayız. Koşturmacalı bir haftadayız. Bu haftanın hakkını verelim istiyorum. Ben hemen açılışlara başlayayım. Bugün nelerden bahsedeceğimizi istersen kısaca özetleyeyim.
Tabii.
Bugün tabii ki hafta sonunda oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un biraz verilerinden bahsedelim. Verimaç diyelim onlara. Ardından da kupa maçlarına doğru geçelim istiyorum. Ne dersin?
Harika olur. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım.
Tamamdır. O zaman Fenerbahçe ile başlayalım istersen. Fenerbahçe maçını sen nasıl buldun? İzleyebildin mi?
Ben tabii izledim. Bu hafta tüm maçları takip ettim. Fenerbahçe 1-0 aldı zorlu Demirgrup Sivasspor maçını. Şimdi şöyle bir tabii kaba taslak hemen bakacak olursak tabii birazdan ilerleyen dakikalarda detaylı analizini de yapacağız ama Fenerbahçe'nin ilk yarıyla ikinci yarı arasındaki oyun üstünlüğü bakımından biraz fark var. Fark oluşu, makas açıldı gibi görebilmek mümkün. İlk yarıda tabii ki yine pozisyonlar elde etti Fenerbahçe. Rakibinin biraz daha keskin pozisyonları vardı. Bilhassa işte Yatabari olsun, Sabo olsun, bunları değerlendirse, topu ağlara buluşturabilse acaba sonuç farklı mı olurdu diye de düşünmeden edemiyorum. Ama tabii Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok çok kritik bir 3 puanı daha hanesine yazdırmış durunda diyebiliriz.
Valla orada birazcık tabii şunu da gündeme getirmek lazım. Fenerbahçe'nin istersen veri maç diyelim istatistiklerden devam edelim. Fenerbahçe'nin istatistiklerine bakıyorum. Ofansif istatistiklerine sezonluk.
Evet.
Sezonluk ofansif istatistiklerde Fenerbahçe aşağı yukarı her şeyde bir numara. Atılan gollerde birinci, asistlerde birinci, dribling sayısında birinci, başarılı dribling sayısında birinci, atak aksiyonlarında başarılı atak aksiyonlarında birinci. Ondan sonra pardon atak aksiyonlarında üçüncü ama yani en tepede hep. Yani ilk beşte olmadığı bir şey yok gibi bir şey. Fakat bu maçta bu birinci olduğu sıralamalarda hepsinde aşağılara düşmüş. Hem de ikinci yarıya düşmüş yani. Mesela atılan gollerde tamam hani bir gol attı 12. sırada. Asistlerde hiç asist yapamadığı için 18. sıraya yazmışlar. İsabetli şutta 18. sırada. Ceza sahasında topla buluşmakta 15. sırada. Başarılı atak aksiyonları 9. sırada. Bütün lig takımlar arasında. Ki yani ne bileyim başarısız bir sürü takım vardı bu hafta. Yenilen bir sürü takım vardı. Yenilen takımların bile bazen altına düştüğü olmuş Fenerbahçe'nin. Bu bana çok enteresan geldi. Belki burada biraz Sivasspor'un başarısını aramak lazım. Ne dersin?
Tabii tabii. Sivasspor'un zaten kötü kadrosunun olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Şöyle bir 11'ine bakacak olursak işte kalede Ali Şaşal var. Orta sahada Ulveştad, Keita, Sabaki son haftaların favori isimlerinden bir tanesi. Hücum hattına baktığımızda evet. Gradel var, Yatabare var, Erdoğan var. Teknik direktör de Rıza Çalınbay, yılların tecrübeli ismi. Beşiktaş'ta nam salmış. Daha sonra teknik direktörlük bakımından da Sivasspor'u belli bir noktaya taşımış bir teknik adam, bir futbol adamı. Sivasspor hiç kötü değil. Avrupa'da keza tur atladı. Yoluna dolu izin devam ediyor. Sezona iyi başlamasa da biraz böyle toparlanma emareleri çizdi desek yanlış bir yorum yapmış olmayız. Fenerbahçe zorlandı. 1-0 aldı. İşte penaltı vuruşundan elde ettiği golle 3 puanı kazandı. Senin de söylemiş olduğun gibi Fenerbahçe'nin genel anlamdaki bu sezon istatistikleri hepsinde bir yeşil ışık yanıyor. Ama bu sezon bu yeşil ışıkları çok azını koruyabildi desek yine doğru bir yorum yapmış olabiliriz. Tabii ilk yarıda elde ettiği pozisyonları Sivasspor değerlendirse bambaşka bir analiz yapmış da bulabilirdik kendimizi. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak. Fenerbahçe'de peki ben sana şunu sormak isterim. Performansında bu sezona nazaran genel görünümde ya bu adam da hiç tanınmayacak vaziyetteydi diyebileceğin bir isimler var mı? Seni kim şaşırttı?
Valla biraz defansı ve orta sahası beni biraz şaşırttı Fenerbahçe'nin. Yani evet hani şimdi her şey konuşulabilir. Evet kırmızı kart konuşulabilir. Ondan sonra işte ne
penaltı
bileyim,
pozisyonu var.
Penaltı pozisyonu var. Konuşulabilir. Şu o bu olabilir ama yani defansif aksiyonlar sayısında mesela Fenerbahçe'nin o aşağıdaki şeyi devam ediyor. Yani hani defansif aksiyonu Fenerbahçe çok iyi değildi, hı hı, ama bunu hücumuyla kapatıyordu. İşte mesela ne bileyim 2 gol yiyip 5 gol atıyordu. 3 gol yiyip 4 gol atıyordu filan. Bunları bu şekilde halledebiliyordu. Gol atamaz hale gelince o bayağı bir sıkıntılı hale dönüşüyor. Ama tabii şunun hakkını vermemiz lazım. Fenerbahçe neredeyse bir tam devre 10 kişi oynadı.
Evet.
Ama bir tam devre 10 kişi oynarken de bence maçın hakkını verdi. Şimdi hemen aklıma Beşiktaş'ın böyle 10 kişi oynadığı şey geliyor. Böyle 100 kişiyle kapanıp içeriye aman gelen topları ileriye doğru itelim biz maçı böyle tutmaya çalışalım mantığının çok daha ötesine geçti. Hani Valerian İsmail ile Jorge Jesus'u neden karşılaştırmamamız gerektiğini sanırım bu maç bir kere daha ortaya koydu.
Kesinlikle öyle. Fenerbahçe bir tam devre 10 kişi oynadı ama şimdi bu kartı biz görmesek bir futbol izleyicisi olarak hiç de böyle sırıtmazdı yani. Fenerbahçe eksik mi diye düşünmezdik. Tam tersine 10 kişi kaldıktan sonra daha böyle bir bastırır oldu. Daha böyle bir prese abanır oldu Sarı Lacivertliler Jorge Jesus yönetiminde. Ve hiç de 10 kişiymiş gibi bir havaya bürünmedi. Fenerbahçe gayet ne yaptığını bilen, bilinçli bir hüviyete büründü diyebiliriz. Bu arada sözü yine sana bırakmadan benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Fenerbahçe'de dakikalar 86'yı gösterdiğinde bir oyuncu değişikliği oldu. İsmail'i aldı Portekizli hoca. Ve tabii Fenerbahçe şunu da söyleyelim, 4-4-2 ile başladı. Normalde işte Jesus çok böyle oynar aslında takımıyla. Yani bunu tabii kötü anlamda söylemiyoruz.
Tabii.
Geniş bir oyuncu havuzuna sahip. Defansından tut, ortasından.
Seçenekleri çok,
opsiyonları çok. Ve takıma göre de çok rahat bir şekilde şekil verebilir maça göre. Daha doğru bir ifadeyle. 4-4-2 ile çıktı bu kez. İkili forvet vardı. Batshuayi ile Valencia en uçta. Orta saha dörtlüydü. Şimdi bir oyuncu değişikliği oldu. İsmail'i aldı. Futbol severler hatırlayacaktır. Kameralarda hemen kenar yönetimine doğru bir odaklandı, fokuslandı. Jorge Jesus taktiğini anlattı. Sen dedi ki İsmail'e sol açıkta oynayacaksın. Orta sahanın en solunda. Ve işte bunu el işaretleriyle de daha da böyle açıklar oldu. Fakat İsmail bir markajda çok da böyle başarılı olamadı. Rakibini kaçırdı ve çok tehlikeli bir pozisyon yemesine sebebiyet oldu. Kendi kalesinde Jesus'un hemen orada tepkisi oldu. Hışmına uğradı desek yeridir herhalde. Şuna demeye getiriyorum. Jorge Jesus sezon başından bu yana çok istikrarlı bir grafik çiziyor. Hataya affı yok ve başka bir hoca olsaydı belki mesela ona tepki göstermeyebilirdi. Başka şekilde telafi edebilirdi ama ne istiyorsa onu hemen almak istiyor. Karşılığını, evet, ne veriyorsa onu hemen görmek istiyor. Ve bu bakımdan da Fenerbahçe fark yaratıyor diyebiliriz rakiplerine nazaran. Bilmiyorum,
vallahi,
katılır mısın?
Aynen öyle katılıyorum. Jorge Jesus'u hakikaten övmeden, yani her konuştuğumuz adamı bir övgüler silsilesi diziyormuşuz gibi oluyor ama, hı hı, yapacak bir şey yok. Gerçekten de konusunda çok iyi, çok iyi bir antrenör olduğunu her maçta ve her değişik ortamda gösteriyor. Yani hani hep full kadro oynayıp hep aynı şeyle ileriye doğru gitmek diye bir şey yok. Her, evet, yanlış değişik bir şey olduğunda o oraya bir çare buluyor. Bir tık orayı tıkıyor ve ileriye doğru götürüyor. Bu konuda hakkını vermek lazım.
Ben bir de şunu çok özür diliyorum. Araya girdim ama iki takım şöyle biraz karşılaştıralım mı? Ofansif parametreleri, defansifleri, birebirleri ne dersin?
Tamam, lütfen.
Maçta Fenerbahçe'de tabii yine söyleyeceğimiz üzere hatırlatalım, 1-0 aldı. Atılan gollerde 1-0 tabii üstünlüğü var rakibine nazaran. Şut pasında 5-4 Fenerbahçe üstün. Şutlarda, genel şutlarda bakımında isabet bulsun bulmasın toplam şutlarda 12-7. Yine terazinin Fenerbahçe tarafında ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Kafa şutlarında 1-0 Fenerbahçe üstün. Driplinglerde neredeyse rakibini ikiye katlamış Jesus'un öğrencileri. 29'a 14'lük bir hakimiyeti var Fenerbahçe'nin kendi sahasında. Başarılı driplinglere bakacak olursak Fenerbahçe 21, Sivasspor 10. Atak aksiyonlarında Fenerbahçe 49, rakibi Sivasspor'sa 35'lik bir indeksi hanesine yazdırmış durumda. Defansif açıdan da bakacak olursak top kazanımlarında Fenerbahçe 52, Sivasspor'sa 41 var. Rakip sahadaki top kazanımlarında yine Fenerbahçe'nin üstünlüğünü görebilmek mümkün. 6'ya 5. Burada biraz fark kapalı ama yine de skora yansıyan bir başka parametre diyebiliriz. Top kayıplarında da Sivasspor'un üstünlüğü var. 65'e 61 ama yine de bir dengeden burada bahsedebiliriz. Defansif aksiyonlarda Fenerbahçe 129 iken Sivasspor 163. Hele 10 kişi kaldıktan sonra bunun biraz daha Sivasspor lehine olması bence kuşkulu. Böyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Evet. Birebirlerde ise son olarak defansif birebirlere bakacak olursak Fenerbahçe 72, Sivasspor'sa 96. Kazanılan defansif birebirlere bakacak olursak da Fenerbahçe 38, Sivasspor 44 ve son olarak da ofansif birebirlerde Fenerbahçe 96 iken Demir Grup Sivasspor'sa 72'lik bir puanı hanesine yazdırmış durumda.
Bu arada şöyle söyleyelim, biz hani böyle bir ileri üçlü şeklinde yapıyorduk programı. Üçlülerimizden bir tanesi sakatlandı, trafikte sakatlandı daha doğrusu.
Çağları nerede? Yetişmeye çalışıyor.
Takıldık geldi. Evet, Çağları dört gözle bekliyoruz efendim. Bu İstanbul'un bu halleri bu. Bu arada şunu da söylemek lazım tabii. Senin Fenerbahçe ve Sivas Spor istatistiklerini komparasyonetir vasıtasıyla sunman harika. Ama orada bunu sunarken hani böyle sanki iyi oynamış bir takım ve eşit şartlarda iyi oynamış bir takım ve kötü oynamış takım gibi görüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin tekrar söylüyorum altını çizerek neredeyse bir devre 10 kişi oynadığını gözden kaçırmazsak o istatistiklerin ne kadar değerli tabii olduğu bence bir kere daha ortaya çıkıyor.
Yani bunu arda arda vurgulamak lazım. Geçtiğimiz sene hatırlayacaksınız Fenerbahçe açısından çok iyi başlamamıştı. Biraz toparladı ama Trabzonspor'un şampiyonluk sezonundan bahsediyorum. Fenerbahçe rakibinin 9 kişi kaldığı hallerde bile ne kadar zorlandığını söylüyoruz. Ama burada tam tersi 10 kişi kaldığında çok sağlam bir görüntü, bir kimlik kazandırmış durumda Jesus takımına.
Bu arada teker teker birkaç oyuncuyu da ben izninle şey tabii yapmak istiyorum. Hani gündeme getirmek istiyorum. Bir tanesi Ener Valencia. Ener Valencia'yı ben hakikaten çok beğeniyorum gerçekten de. Hı hı. Çok da yakından takip ediyorum elimden geldiğince. Neden? Çünkü ofansif sıralamada Türkiye liglerinde hani neredeyse her alanda ilk üçte.
Evet.
Yani şöyle attığı golde, yaptığı asiste, çektiği şutta, isabetli şutta, driplingde, başarılı driplingde, atak aksiyonlarında, başarılı atak aksiyonlarında, ceza sahasında topla buluşmakta, gol beklentisinde, asist beklentisinde. İlk üçte. Hı hı. Ve bunların birçoğunda da birinci sırada. Nerede değil, kafa şutlarında 14. sırada, yani normal 1.77 adam.
Evet.
Bir de hani olayı o değil. Bir de şut pasında aşağıda 8. sırada. O da 8. sırada yani hani böyle 1.000. değil. Bu maçta da bence gerçekten de her izleyen herkes, hatta birkaç yorumcu da şey dedi. Ya bu adamın baktırılması lazım. Kaç ciğeri olduğunu görmek lazım dedi. Gerçekten inanılmaz ciğerli koştu.
Ya Valencia eleştiriliyor ama bazı maçlarda da hakkını vererek oynuyor.
Neyi eleştirilir bilmiyorum. Yani şu istatistiklere sahip adamı nasıl eleştiririz?
Yani şimdi gol kaçırdığında diyelim. Öyle değil mi? Yani mesela çok net pozisyonlarda, %100'e yakın pozisyonlarda Valencia'nın kaçırdıkları oluyor. Şimdi biz hep böyle Valencia'nın tabii bir forvet oyuncusu olduğu için bitiriciliğinden dem vuruyoruz ama sen de eminim bana katılacaksındır. Top kapmada da olsun, savunmaya çekildiği zamanda da olsun, Valencia'nın hep böyle bir birebir mücadelesini görmüşüzdür. Bu alanda da önemli bir isim, önemli bir değer takımı için Ener Valencia.
Peki sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Atilla Salahi hakkında ne düşünüyorsun?
Atilla Salahi Fenerbahçe'nin defansının bel kemiği, olmazsa olmazı. Ben teknik direktör olsam Atilla Salahi'yi önce bir koyarım, daha sonra defansın diğer oyuncularını hemen etrafına şöyle bir yanaştırırım, bir birleştiririm. Ama Atilla Salahi'nin de tıpkı işte Valencia gibi bazı kritik anlarda hatası olmuyor mu? Oluyor. Top kayıpları olmuyor mu? Oluyor. Ama Salahi de Fenerbahçe'nin bence olmazsa olmazıdır.
İşte ben de senden bunu duymak istiyordum gerçekten. Çünkü ben de böyle düşünüyorum. En azından maçları seyrederken ben de böyle düşünüyorum. Ama rakamlara bakalım şimdi.
Tabii hemen bakalım.
İstatistikler bambaşka bir şey gösteriyor. Yani mesela Atilla Salahi defansif sıralamaya bakıyorum şimdi.
Hı hı.
Atilla Salahi defansif sıralamada top kazanımında 11. sırada ligde.
11. sırada.
Rakip sahada top kazanımında 7. sırada.
Evet.
Araya girmede 32. sırada. En fazla top kaybı yapan beklerden bir tanesi 36. sırada. Hı hı. Kendi sahasında yapılan top kaybında yine çok yukarılarda 17. sırada. 20 saniye içinde şuta neden olan kendi sahasında yapılan top kayıplarında yani hani kaptırdık kendi kalene şut olarak döndü ama 20 evet saniye içinde döndü. Orada 27. sırada gerçekten çok aşağıda.
Hı hı.
Ve defansif aksiyonlarda 33. sırada. Şimdi bunların hangisine baksan mesela top kazanımına bakalım. top kazanında birinci sırada kim var? İstanbulspor'dan Mehremiç var. Hı hı. Ondan sonra ikinci sırada Trabzon'dan Aregal var. Üçüncü sırada Başakşehir'den tabii ki Enda Işimiye var.
Hadi o neyse hani, de 2-2 oyuncuyu böyle, evet, yeni yeni duyanlar olacaktır. Bu da
11. sırada yani Atilla Salay burada. Çok enteresan geliyor bana. Yani gerçekten hani Atilla Salay'ı övmeye değil gömmeye gelmişim gibi gözüküyor ama ya gerçekten ben seviyorum Atilla Salay'ı.
Tabii canım.
Oyunu da seviyorum. Geçen seneden beri takımı taşıyor. Ama bu istatistiklerde neden böyle oluyor? Bunu acaba ne bileyim teknik direktörün bakış açısında mı aramak lazım acaba?
Olabilir, olabilir. Şimdi bir de bazen rakip durumuna göre de Atilla Salahi'nin istatistikleri, sayısal verileri inişli çıkışlı bir gösterge, grafik çizebiliyor. Bence rakibe göre de değerlendirmek lazım. Ama genel anlamda senin de vermiş olduğun örneklere bakacak olursak, baz alacak olursak Atilla Salahi çok da öyle aman aman gömülecek bir isim değil, öyle değil mi?
Ya değil. Yok yani imkan yok. Hı-hı. İmkan yok. Bunu yapmamak lazım hatta yani. Kesinlikle bunu yapmamak lazım. Bunu ben söylüyorum. İstersen buradan biraz Trabzon maçına doğru uzanalım. Ne dersin?
Tamam olur. Trabzonspor'a da bakalım. Konyaspor'la oynamıştı ve 2-0'lık evet. Net skoru, net hakimiyeti koruyamadı ve daha sonra rakibine puan kaybetti.
Şimdi orada başlangıçta şunu söyleyelim. Trabzonspor'u ben birazcık geç açtım. Geç yetiştim maça. Başından böyle seyretmeye çalıştım falan ama hani birazcık geç açtım. Geç açtığımda 2-0'dı maç.
Evet.
Ondan sonra birazcık seyrettim falan böyle. Trabzon 2-0'ı 60 üstüne yatmış gibi gözüküyor. Sonra baktım 2-0'la gol beklentisi sadece 2 penaltının getirdiği gol beklentisi. Onun dışında Trabzonspor neredeyse hiç gol pozisyonuna bile girmemiş gözüküyor. Ki istatistikler bunu söylüyor. Yani bana çok acayip geldi. Orada biraz ya benim Abdullah Hoca konusunda birazcık şeylerim var.
Var mı? Soru işaretlerin var mı?
Biraz dertlerim var.
Ya
yani
onu
gerçekten
ben şimdi
var.
Çevremde... Evet. Vardı. Şimdi ben onu şunu söylemek istiyorum. Yani çevremde hangi Trabzonsporluyla konuşsam, hangi fanatik bordo mavi renklere gönül veren kişiyle konuşsam Abdullah Avcı bize çok güzel başarılar kazandırdı. Çok güzel galibiyetler elde ettirdi. Kupamızı aldırdı. Uzun yıllardır alamıyoruz. Ama bu sene Abdullah Avcı sanki o misyonu tamam kabul. Onu tabii ki de göz ardı edemeyiz. Ama bu sene Abdullah Avcı çok fazla kuşkulu işlere de imza attı diyorlar. Ben çevremdeki Trabzonlularla konuşuyorum. Sanki yavaş yavaş yönetimin başka bir isme doğru acaba bir göz atsa fayda var mı diye soruyorlar. Sen katılır mısın?
Vallahi ben Abdullah Avcı'nın oynattığı futbol mantalitesini çok sevmiyorum. Yalan değil. Allah günah yazmasın. Hı hı. Yani tamam değerli bir hoca o bu filan falan şampiyonluğu var.
Evet.
Ama ne bileyim ben bana sıkıcı geliyor. Yani Beşiktaş'ta benim tuttuğum takımda durmasını o yüzden çok istemedim. Hı hı. Neden? Çünkü gerçekten sıkılıyoruz. Geriye doğru yaslanalım. İleriye doğru böyle bir yavaş yavaş mıy gidelim. Evet. Bir denk getirirsek bir tane gol atıp üstüne yatalım. Ondan sonra bütün seyirciler de yere yatsana diye bağırsınlar. Hı hı. Hani böyle bir durum var işin içinde. Şimdi Abdullah Avcı'nın takımına bakalım bu arada.
Hadi bakalım.
Ya takımında kimler var? Giannini var ileride. Hı hı. Yedek olarak giren Umut Bozok var. Yusuf Yazıcı var. Maxi Gomez var. Şimdi hücum böyle bir forvet var. Şeye baktığımızda, orta sahaya baktığımızda işte ne bileyim Yusuf Erdoğan var. Bakasetas var. Siopis var. Hamşik var.
Evet.
Sakat bakat ama dönecek inşallah sakatlıktan. Tam dönemedi daha. Viska var.
Hı hı.
Yani ne bileyim Abdülkadir var.
Daha ne olsun? Daha
yani
ne olsun?
Bunların hepsi acayip adamlar. Yani evet. Bunlarla başarısız olmak zaten çok zor. Bunları kendi haline bıraksanız mutlaka bir şey yaparlar gibi geliyor bana.
Yani tek tek bakacak olursak malzeme iyi. İyi de bir yemeğin çıkması lazım ama nedense olmuyor. Gerçi lig sıralamasında şampiyonluk yarışmasında çok da yara almış değil aslında bordo mavililer. Hala da rekabette ben de varım diyor. En az Fenerbahçe kadar, Galatasaray kadar, Başakşehir kadar, öyle değil mi?
Ya şimdi şöyle baktığımızda şu anda Trabzon'un olduğu yerle şeyi kıyasladığımızda, lig ortalaması rakamlarını kıyasladığımızda orada bir haksızlık da var aslında. Şimdi mesela defansif açıdan baktığımızda Trabzon lig ortalamasının altında. Hı hı. 148 olan şey mesela defansif aksiyon sayısı Trabzon'da 137.
Evet.
Bunu lig ortalamasıyla karşılaştırıyorum. Bu arada şeyle karşılaştırmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Üst takımlarla karşılaştırmıyorum
değil,
yani.
Değil tabii.
Yenen gollerde aşağıda Ondan sonra efendim başarılı defansif aksiyonlarda aşağıda lig ortalamasının. Hı hı. Top kaybında lig ortalamasının altında. Kendi sahasında yapılan top kaybında lig ortalamasının altında. Şuta dönen top kayıplarında yine lig ortalamasının altında.
Evet.
Nerede lig ortalamasının üstüne çıkmış? Mesela atak aksiyonlarında lig ortalamasının üstüne çıkmış. Hı hı. Ama onun dışındaki rakamlarda mesela bir de şu var, bir dakika bunu söyleyeyim. Evet, burada lig ortalamasının atılan gollerde vesairelerde, evet, lig ortalamasının üstünde. Ama yani Trabzon bu değil. Hani baktığımızda Trabzon'un hani o üç büyükler lafını dört büyüklere çeviren ve bunun arkasında herkesin durmasını sağlayan, hı hı, yapısı, hı hı, içinde bu olmamalı sanki. Bana öyle geliyor.
Şüphesiz, hiç şüphesiz.
Yani bir tek paslaşmada lig ortalamasının çok üstünde. O kadar, ben sana öyle söyleyeyim yani.
Yani peki transferler mi oturmadı sence? Şimdi geçen seneye kıyasla yeni isim çok fazla geldi ve şampiyon olmuş kadro çok oynandı. Çok fazla zarar gördü ve sanki
yani
böyle bir...
Yani transfer, hı-hı, olarak da kim var yeni bilmiyorum ki. Hani Yusuf i̇şte yani Trabzon'un çocuğu.
Hı-hı, hı-hı.
Yusuf Erdoğan var, Yusuf Yazıcı var, bunların hepsi Trabzon çocuğu. Yani ne bileyim. Ya, hani Trezeguet'i söyleyecek olursak şu anda zaten yıldız oynuyor. Trezeguet Trabzon'un.
Oraya ben de getireceğim aslında lafı. Trezeguet mesela Vakayeme ile karşılaştırılıyor. O Vakayeme'nin sunmuş olduğu katkıyı acaba yapamadı mı Trezeguet?
Vallahi ben hani izlediğim her... Yani dört tane golü var şu anda Trezeguet'in. Ve yani ne bileyim, maçları oynarken alıp Trabzon'u ileriye taşıyan tek adam gibi görüyorum. Evet. O sistemde. Yanlış görüyor olabilirim. Bilmiyorum ama benim gördüğüm o yani. Hı hı. İstatistiklerle zaten aşağı yukarı o bunu çok yalanlamıyor.
Evet.
Onu birazdan ben sana istatistiklerini de açarım. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Mesela Trabzon bu hafta 2-2 berabere kaldı. Hı hı. Ama ofansif açıdan, mesela o dedim ya sana şey yaptı. Evet. Ofansif açıdan şu ana kadarki maçlarıyla Trabzon'un son maçını kıyaslıyorum.
Hı hı.
Daha önde gözüküyor. Mesela şu ana kadar ortalaması 8.67 şut pası varmış.
Evet.
Bu maçta 11 şut pası çıkmış ortaya.
Hı hı.
Ondan sonra bakıyorum başka hani neleri iyi, daha iyi hale getirmiş diye. İşte ceza sahasında topla buluşma mesela 21.33'müş.
Evet.
Bunu 28'e çıkartmış.
Hı hı.
Yani bu maçta daha da ileri götürmüş. Hani rakibi tabii Konya'yı da bu arada es geçmeyelim. Konya'da öyle boş takım değil.
Değil değil.
Konya'da böyle hani herkesin bayağı sahasına çıkarken böyle bir dizlerini titrediği bir takım. Titremesi gereken bir takım diyelim en azından.
Lütfen yanılıyorsan beni düzelt. Fenerbahçe'nin tek yenildiği takım değil mi?
Galiba tabii.
Öyle olması lazım. Bir bakalım hemen ona da. Yanlış bir şey söylemiş olmayalım.
Evet evet. Sen onlara bakalım kanka. Ben de tamam. Trezeguet'i açayım. Abi,
olur.
Dersen.
Tabii tabii.
Trezeguet'in şeylerine bakayım istedim. Bu lig ortalamasıyla kıyaslamalarına. Trezeguet şu anda kendi kategorisinde şutlarda birinci sırada efendim, evet, ligde. İsabetli şutlarda tabii ki birinci sırada. Gol beklentisinde birinci sırada. Ceza sahasında topla buluşmada ikinci sırada. Yani Trezeguet hücum açısından takımın lokomotifi. Hani nasıl Beşiktaş için ya da Galatasaray için diyorduk ya, ya kanatlarla kanat bekler acaba biraz takımı ileriye mi taşısa, biraz gol pozisyonuna mı girse filan diyorduk. Trezeguet o adam.
Evet.
Alıp böyle gerçekten de sırtına yüklenip takımı taşıyan adam. Defansif açıdan baktığımızda birazcık geride, evet, o ama yani hani her açıdan da bir numara olamaz. Hı-hı. Paslaşma açısından da şeydi ama birebirlerde mesela birebirlerde evet yani daha iyi.
Sen bu arada kaçırmış olmayayım, Trezeguet'in kendi bireysel istatistiklerini saydın değil mi bana?
Doğrudur, doğrudur.
Tamam. Ben şimdi birazdan Vakayeme ile karşılaştıracağım da o yüzden sordum.
Ha tabii ki. Hı-hı. Bak karşılaştır lütfen.
Şimdi az önce şimdi teyit ettim kendi kendime. Evet, Fenerbahçe 29 Ağustos'taki maçta Konyaspor'a 1-0 yeniliyor. Ve
evet,
çok başarılı bir grafik çiziyor bu sezon Sarı Lacivertliler. Yenilgiyi de Konyaspor'dan almış. Bu da önemli bir değer, önemli bir not olarak kayda düşelim. Şimdi pozisyonuna göre Vakayeme ile insan ister istemez karşılaştırası geliyor. Trezeguet'i ne yapmış ne etmiş diye. Bir tarafta Anthony Vakayeme. Fenerbahçe'de işte düzeltiyorum, Trabzonspor'da şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri. Diğer tarafta da bu seneki yine transfer Trezeguet var. Bakalım Comparizinator verilerine göre bu iki isim neler yapmış. Hemen ofansif parametrelerinden söze başlayacak olacaksak Vakayeme burada yeşil ışığı yakıyor. Trezeguet'e göre 0.48 gol ortalaması var. Trezeguet'in ise 0.31. Asistlerde yine Vakayeme ağır basmış, 0.37 endeksi var. Trezeguet'in ise 0.08. Tabii şunu da söylemeden geçmeyelim.
Vakayeme Trezeguet'e göre daha mı yeşil diyorsun?
Evet, Vakayeme biraz daha yeşil. Ama tabii şunu da söylemeden geçmeyelim. Bir taraf 30 maç yapıyor Vakayemi, diğer taraf Trezeguet ise 12 maç üzerinden değerlendiriyoruz.
Tabii,
henüz
tabii.
Yani yarı yarıya bir fark var ama olsun.
Ama ortalamalar, ortalamalara baktığımız için.
Ortalamalar bunlar.
Şut hata vermez gibi geliyor
bana. Aynen öyle. Şut bakımındansa 3.05 Vakayemi, burada Trezeguet'in ağırlığı var. 3.06. Bir daha bakayım, bazen böyle gözlerim yanlış seçiyor.
Evet evet tabii tabii.
3.06. Evet, burada çok ufak bir ara var, makas var ama Trezeguet burada biraz daha ağır basmış. İsabetli şutlarda da yine kendisi önde gözüküyor. Vakayemi ile yarışında 1.45 Trezeguet, 1.37 isabetli şutu da var Anthony Vakayemi'nin. Kafa şutlarında, driplingde, başarılı driplingde, atak aksiyonlarında ve başarılı atak aksiyonlarının hepsinde bu saymış olduğum parametrelerde de Vakayemi'nin ağır bastığını söyleyebiliriz. Trezeguet'e nazaran başka defansif açıdan bakacak olursak işte buradaki parametrelerin hepsinde de Trezeguet üstün Vakayemi'ye göre. Neler mi? Top kazanımda 2.22'ye 2.16. İşte rakip sahada top kazanımlarında 0.61 Trezeguet iken 0.56 Anthony Vakayemi. Araya girmelerde ise 2.45 Trezeguet'in hanesine yazılmış. Vakayemi'nin hanesinde ise 2.12'lik değer var gözümüze ilişen. Top kayıplarında ise yine burada avantajlı konumda Trezeguet 6.65 iken Vakayemi ise 8.32. Bu da dikkat çekiyor. Bir başka önemli alan paslaşma parametrelerinin hepsinde Vakayemi üstün.
Ama Vakayemi'nin zaten olayı oydu.
Biraz. Olayı oydu, evet. Evet. Ya bir de Vakayemi'nin tamam kanat oyuncusuydu, kanat forvetti ama oyun kuruculuk bakımından da o atak aksiyonlarında hücumu hemen böyle o dümeni çevirme bakımından da Vakayemi iyi bir yaratıcılık örneği sergiliyordu, öyle değil mi?
Trezeguet'i zaten biraz o yüzden eleştiriyorlar. Trezeguet biraz kafayı öne eğip dümdüz gidiyor, etrafını çok fazla görmüyor diye eleştiriyorlar. Hı-hı. Yani böyle bir tak ara pas, hop bir gollük pas falan, öyle bir şey çıkmıyor Trezeguet'den diye eleştiriliyor. Ama dediğim gibi Trezeguet'in 4 golü var.
Evet.
Trabzon'un hani hücum ayaklarında 4 golü olan yok.
Hı-hı.
Biraz öyle bakalım işe.
Tabii. Bunu da yine göz ardı etmemek lazım. Bu arada Serhat Ayan, bir haber geçmek istiyorum sana. Son dakika flash. Çağlar Öner şu anda stüdyomuzda yanımda oturdu. Mikrofonunu taktı, kulaklığını taktı ve birazdan...
Kulaklığı takıyor ve vuruyor.
Ve geliyor. Hoş geldin.
Hoş bulduk ya, çok özür dilerim. İnanılmaz bir basın ekspres trafiği var. Hı-hı. Buradan yola çıkacak dinleyicilerimize de sesleneyim. Basın eksprese girmesinler. Mahmut Bey girişten Florya'ya uzanan aşırı bir trafik var.
Evet.
11 dakikalık yolu 57 dakikada geldim ben.
Yani İstanbul İstanbul'unu gösterdi yine.
Kesinlikle.
Her zaman olduğu
kesinlikle.
Gibi.
Kesinlikle. Bugün öyle bir badire atlattık.
Ama tam zamanında yetiştin sevgili Çağlar. Tam böyle biz Trabzon'u ve Fenerbahçe'yi konuştuk.
Evet,
ardından
evet.
Trabzon'u konuştuk. Şimdi biraz kupa maçlarına doğru uzanalım diyecektim ben de. Tam ama son dakika gelişmesiyle sen oyuna girmiş oldun.
İstersen oraya bir uzanmadan önce eminim Çağlar'ın da sanırım söyleyecek bir çift lafı olacak bizim bahsetmiş olduğumuz konular hakkında. Dilersen bir sözü bırakalım ona.
Süper.
Ben tabii yolda dinledim. Atilla Zalai ile alakalı Fenerbahçe'den
dem vurmuştuk biraz.
Çok
evet.
Değerli verileri aktardınız, yorumları. Atilla'yı biraz da kimle beraber, Kim Min-jae ile
tamam.
beraber nasıl oynuyor? Heh. Hani veri yok elimde ama biraz öyle,
evet.
biraz öyle değerlendirmek lazım. Biraz öyle değerlendirmek lazım tabii. O tandemi nasıl oluşturuyordu? Hı-hı. Kim nasıl kapatıyordu Atilla Zalai'nin
hatalarını? Çok doğru söylüyorsun tabii. At sahibine göre Kişner derler. Sahibi demeyelim ama yani gerçekten beraber oynamak açısından hani Kim Min-jae seni beni bile iyi oynatır gibi geliyor bana. Yani çok çok acayip, çok istisnai bir adamdı o.
Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok iyi ki ligimize geldi.
İyi ki de öyle, evet.
Onu izlemek çok büyük bir
kalite sundu.
Son dönemde derbilere savunma oyuncularının damga vurduğunu ben hatırlamıyorum. Kim gelene kadar. Özellikle Ali Sami Yen'de Nef Stadyumu'nda oynanan bir 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti var. Crespo'nun son dakika attığı golde. Orada mesela inanılmaz bir performans göstermişti Kim Min-jae, aklımda kalan o. Bir de Trabzonspor'u konuştunuz. Ben sonradan dahil olayım. Ben de Trabzonspor'un... Abdullah Avcı Kasım ayını işaret etti ya. Kasım'ı bekleyin, Kasım'ı bekleyin. Çok başka şeyler olacak
evet,
Kasım.
Evet.
Çok da başka şeyler...
Hakikaten başka şeyler oldu yani.
oldu. Ama henüz daha 9'a, ayın 9'a yani.
oldu mu bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Arabam.com Konyaspor maçıyla geride kalan oynadığı 11 karşılaşmayı karşılaştırdım ben Trabzonspor'un. Hakikaten Kasım ayında Konyaspor karşısında 11 karşılaşmanın neredeyse tamamından daha iyi istatistikleri var Trabzonspor'un. Bunu skora yansıtamadı belki. Belki yedi.
Çağla, ben ama şeyi söylüyordum. Tam onu söylüyordum. Yani sen girerken tam onu söyleyecektim hatta. Konya oynatıyor biraz onu. Yani mesela Fenerbahçe Konya'yı yenildiğinde de Fenerbahçe daha önceki maçların ve daha sonraki maçların daha üstünde istatistikler gösterdi. Yani Konya öyle bir oynuyor ki sen daha iyi defans yapmak, daha iyi paslaşmak, daha iyi hücum yapmak zorunda kalıyorsun.
Yani biraz topu rakibe veriyor diyebilir miyiz Konya için?
Konya, hayır şunu kastediyorum. Yani Konya o kadar iyi oynuyor ki sen bir tık üstüne çıkmaya çalışıyorsun ya da onların oyununa ayak uydurmak için mevcut istatistiklerin ötesine geçmeye çalışıyorsun.
Anladım.
Yani mesela bu Trabzon'un gelecek haftaki maçıyla şimdiki maçı arasında fark olacak. Ben altına kellemi koyarım bunu.
Doğrudur. Bu da önemli bir değerlendirme aslında. Konya
şüphesiz, evet.
O kadar iyi ki rakibini de iyi oynamaya zorluyor diyor
evet,
bir yerde.
Evet. Yani çok acayip paslaşıyor Konya bu arada. Şaşırtıcı derecede iyi paslaşıyor yani.
Ya o İlhan Palut takımlarının çok genel bir özelliği. İşte Hatay Spor keza öyleydi. Çalıştırdığı diğer takımlar Kasımpaşa öyleydi. Şimdi Konya Spor'la beraber iyi bir çıkışa geçti. Geçen sene özellikle çok uzun bir süre Trabzonspor'la birincilik, ikincilik yarışı yaptı.
Evet.
Sonradan koptu ama hakikaten burada hoca faktörünün...
O biraz çok... kadro derinliği yüzünden de oldu tabii, onu da söylemek lazım.
Tabii ama her takımda da çok benzer şeyler yaptı İlhan Palut. Yani biraz oyun karakteri buna uygun bir hoca gibi geliyor bana. Benim ligde ne oynattığını anlayabildiğim ender hocalardan bir tanesi. Doğru. İlhan Palut.
Ya ve değişik planları olan hocalardan bir tanesi. Bunu da söyleyelim. Hani
evet.
Bir hoca vardır mesela işte Valerian İsmail gibi. İleriye vuracaksınız, koşacak birisi, girecek kaleye gol atacak filandan başka planları olabilen hocaları seviyorum ben.
Vallahi bence 3 büyükler, 4 büyükler hatta dışında hangi Anadolu takımlarını şöyle bir göz önümüzün getirecek olursak son yıllarda bir Başakşehir istikrarlıdır, bir de Konyaspor, öyle değil mi?
Evet.
İkisi iz bırakmıştır yani bu ligde. Tebrik edelim. Aynen.
Kesinlikle. Biraz da Alanya'yı sayabiliriz belki. Hı. Alanya'da da fena bir istikrar yok. Onu da söyleyebiliriz. Bir de ben Trabzonspor'un Kasım ayının başında, Abdullah Avcı Kasım ayını işaret ettiğinde oynadığı 12 maçla geçen sezonun tamamını kıyasladım. Comparisonator ana indeks, defansif indeks, ofansif indeks, birebir indeks ve paslaşma indeksinin tamamında geçen sezona göre bu sezon daha kötü bir Trabzonspor izliyoruz. Hı hı. En ciddi düşüşse birebir endekslerinde görülmüş geçen seneydi. Hı-hı. Bu sene arasında.
Nasıl sayılar
oyuncu
var?
Kalitesinin düşmesine bağlıyor işte Ata da bunu. Ben de oralardayım, çok uzakta değilim.
Ama ne kadar düşmüş? Yani geçen seneki indeks puanı 135.24. Bu Hı-hı. sezonki ilk 12 haftada 92.62.
Oo.
135 nere, 92
evet.
nere yani.
Fark çok.
Geçen sezona göre daha az gol atan bir takım bu arada. Bunun biraz Vakayeme ve Vişcan'ın da yokluğuna Hı-hı. bağlayabiliriz. Ama... Dripling, başarılı dripling, başarılı atak aksiyonlarında geçen seneye göre de düşmüş. Gol beklentisi de 1.75'ten 1.45'e evet. gerilemiş geçen sene oranla.
İzninizle ben Abdullah Avcı'ya bu bağlamda tekrar atarlanabilir miyim?
Tabii.
Tabii, çok isteriz.
Yani çok istemeyin de. Yani, hayır, şunu demek istiyorum ben. Şöyle bir şey var, geçen seneki istatistikleri çok istisnai. Yani bu seneki normal takımlar istatistikleri bayağı Trabzon'un. Yani geçen sene bu çok acayip istatistikler sayesinde. Aslında Abdullah Avcı'nın şampiyon olması bir tık daha kolay oldu.
Yani bir de geçen
şimdi bu
sene
normal evet. takımların istatistiklerine doğru çekilince Trabzon, Abdullah Avcı 7.lik 8.liklerin hocası oldu yine.
Ya geçen sene tamam yarış vardı ama Trabzonspor'un diğer rakipleri de kendisinin ekmeğine yağ sürmüş durumdaydı bence. Yani çok kötü bir Galatasaray
tabii.
vardı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray evet. ne durumdaydı hatırlayalım yani.
Çok anormal bir sezondu yani.
Evet, garip bir sezondu geçen Hı-hı. sezon. Bütün büyük takımların erkenden koptuğu bir sezondu.
Ya, hiç böyle olmamıştı.
Trabzonspor aslında şampiyonluğu 4-5 hafta önce ilan etti evet. matematik olarak ama sanki böyle ilk yarı bittiğinde herkes Trabzonspor'un şampiyonluğunu artık kabul etmiş.
İlk yarı bittiğinde
ki bile ciddi bir düşüş yaşamıştı
hafta.
Oralarda hatırlatalım.
Kesinlikle öyle, ciddi bir düşüş yaşamıştı. Ona rağmen Trabzonspor'un şampiyon olacağını herkes konuşuyordu, herkes Tabii. biliyordu. Futbolcular da belki o düşüş o rahatlıktan geliyordu Heh. Yani.
Muhtemelen. Sakatlıklar falan da oldu şimdi, hakkını yemeyelim ama yani ama yine beklenmeyen bir düşüş de yaşandı o arada. Millet acaba mı falan dedi. Yani bir insanlar acaba bir lider değişir mi, bir şey olur mu moduna girdi yani geçen sene.
Geçen sene evet öyle bir hal oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la çıkışı.
Hı hı.
Sonradan o Vitor Pereira'nın gönderilmesi sonrası İsmail Kartal'ın gelişi, takıma dokunuşu. takımın İsmail Kartal'ı sahiplenişi. Ya, acaba ya. Seneye de devam eder miyiz evet. düşüncesi. Fenerbahçe ivme yakaladı. Bence o yakaladı ivmeyle bu sezonda devam ediyor biraz.
Hı hı. Şimdi mesela herkes şunu konuşuyor işte. Fenerbahçe Mayıs'ta şampiyon inan eder. Ama işte önümüzdeki 3 maçı da kazanırsa işte Fenerbahçe Galatasaray Trabzon maçlarında kazanırsa Nisan'dan itibaren mi acaba ilan eder filan gibi şeyler konuşuluyor. Geçen sene Trabzon için bu konuşulabilirdi ama konuşulmadı.
Trabzonspor'da yalnız şuna katılır mısınız? Son haftalarda işte ligin bitimine 6-7 hafta kala çok önemli vites düşürdü ya. Yani ligin başında çizmiş olduğu grafik Trabzonspor'da birden işte 5. vitese giderken 4'e 3'e neredeyse 2'ye kadar indirmişti.
Ben bir şey ekleyeyim Ata bu söylemine. Altay Trabzonspor, Trabzonspor Altay maçına gittim Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Şampiyonluk belliydi artık, ligin son haftasıydı. Trabzonsporlu futbolcularda inanılmaz bir yorgunluk vardı. Ve yorgunluğu gözüme çarpan ilk isim de Vakayeme'ydi. Evet. İnanılmaz yorgun bir Trabzonspor var. Tanınmayacak vaziyetteydi. Yani son haftalardaki o düşüşün o aşırı yorgunluktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Olabilir. Ben. Bir de bir baskı, stres de olabilir.
Tabii.
Bunları da etken.
Tabii tabii muhakkak. Hı-hı.
Peki nereye gidiyoruz buradan?
Buradan şu hakemlerden çok uzaklaşmasak mı acaba? Ya tabii. Mesela bu maçı söylemişken Hüseyin Göçek'le ilgili birkaç istatistik vermek isterim izninizle.
Hadi bakalım.
Yani Hüseyin Göçek bu arada liglerimizde en fazla maça çıkan 3. hakem. Hı hı. Bunu söylemek lazım. Birincinin Cüneyt Çakır, ikincinin Fırat Aydınus olduğunu da söyleyelim.
İkisi de yoklar bu sezon.
Maç sayısını da söyleyeyim olmaz hani olmuşken. 384 maça çıkmış Cüneyt Çakır.
Evet.
364 maça çıkmış Fırat Aydınus. Halen aktif hakemken 288. maçı Hüseyin Göçek'in. Hı hı. Hüseyin Göçek'in bu arada hani kart verir mi vermez mi filan falan şeylerine bakacak olursak Hüseyin Göçek bu sezon 2022-2023 sezonunda maç başına 6 sarı kart ortalamasıyla gidiyor.
Evet. Maç başına 6 sarı kart.
Efendim?
Maç başına 6 sarı kart.
Maç başına 6 sarı kart ortalamasıyla maç yönetiyor.
Bu ama gene de makul değil mi, makul düzeyde?
Hüseyin kart... Göçek için bile yüksek. Bak Hüseyin Göçek yüksek hakemlerden bir tanesi. Hı hı. Ama onun için bile yüksek. Ben Hüseyin Göçek'in toplam şeyini söyleyeyim. Özür dileyerek şuradan bakıyorum. Evet, Hüseyin Göçek bütün 280 küsur maçın ortalaması 4.89.
Kendi yani ortalamasının üstüne çıkmış.
Şu ana kadar hakemlik kariyerinin ortalaması 4.89. Mesela Cüneyt Çakır'ın 4.28. Fırat Aydınus'un 4.34. En yüksek hakem kimmiş? Bülent Yıldırım gözüküyor mesela. 4.90. En yüksek Ali Palabıyık bu arada. Ali Palabıyık'ı da konuşacağız. Ali Palabıyık 5.3 sarı kart ortalaması var kariyerinde. Hı hı. Yani hani bunu gözden kaçırmayalım istedim. Bunu bir söyleyelim istedim. Ama beni en çok yoran şeylerden bir tanesi Hüseyin Göçek'in değişik maçlarda şeyleri bütün zamanlarına baktım. Yani mesela Hüseyin Göçek bu ligimizde 6 ortalamayla kart göstermiş bu sezon. Ama mesela Dünya Kupası elemelerinde, Avrupa Dünya Kupası elemelerinde 4 maçta 7 sarı kart göstermiş.
Evet.
Avrupa Ligi'nde mesela 29 maçta, 30 maçta 117 göstermiş. Yani 4'e düşüyor. İşte Avrupa Ligi elemelerinde 11 maçta 46, yine 4 civarına düşüyor. Ya anlatabiliyor muyum? Yurt dışına çıktığında mesela daha az sarı kart gösteriyor. Bu bana enteresan geliyor. Hı hı.
Şimdi hakemler demişken bende de şöyle bir veri var. Bahsedeyim mi? Ne dersiniz? Topun oyunda kaldığı süreler var bu haftaya dair. Şimdi hepimiz taraftarız, futbol severiz. Biz topu oyunda çok görmek isteriz. Niye bir İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki istatistiklere erişemeyelim? Şimdi bakın bu haftada mesela işte son maçlardan bakacak olursak Fenerbahçe-Sivasspor maçında topun oyunda kaldığı süre 44.15. Yani en düşüğü, bu haftanın en düşüğü Fenerbahçe-Sivasspor maçında olmuş topun oyunda kaldığı süre bakımından. Ondan sonra Trabzonspor-Konyaspor maçına bakacak olursak 56 dakika top oyunda kalmış. Efendime söyleyeyim, Galatasaray-Beşiktaş maçında 43 dakika top oyunda kalmış. Bu arada toplam maç süresi derbide 100 dakika. Ya 100 dakika biz futbol izlemişiz. İşte sürenin durduğu, durmadığı, işlediği dakikalarda bunun 43 dakikası top oyunda kalmış. 57 dakikası da oyunda kalmamış. Şöyle bir eleştiri de getiriliyor. Ya bu ülkede maçlar neden zamanında başlamaz? Saat 20 dersin, 20.00'da işte İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da hemen cart diye başlar. Ama bizim ligde 1 geçer, 2 geçer, 3 geçer. Ancak işte başlama düdüğü çalar hakem bey tarafından. Sonra bir bakmışız işte maçlar artık 90 dakika değil, bizim için 2 saate uzuyor. Bir de şunu söyleyeceğim, sen hakemlerden dem vurmuştun. En az süreyle oynanan maçlarda, topun oyunda kaldığı en az süreyle maçlara bakacak olursak hakemde Yaşar Kemal Uğurlu ismi öne çıkıyor. Mesela bir Fenerbahçe Ümraniye Spor maçı vardı ligin ilk haftalarında. Top evet. Sadece ve sadece 42 dakika oyunda kalmış.
İnanılmaz.
Ya bir devre bile etmiyor yani, bakacak olursak.
Bizim takımlarımızın, teknik adamlarımızın hep bir açıklaması vardır maçlardan sonra. Avrupa'dan geldik, yorgunuz. Yorgun olamazsın, 90 dakika top oynamıyoruz. Yarım devre bile top oynamıyorsun. Yani artık bu Avrupa'dan geldik, yorgunuz, sık maç oynuyoruz, takım yorgun gibi ifadeler artık gerçeği yansıtmıyor. Çünkü hakikaten o kadar az futbol izliyoruz ki Türkiye Ligi'nde. Ya şöyle düşünelim, bir sinema filmine gittik. 1,5 saat sürüyor şeyde, evet. Kağıt üzerinde.
Esas ham süre o.
Ya düşünsenize, bunun yarım saatini sadece oyuncular... çeşitli senaryoya uygun olarak devam ettiriyor. Kalan bir saatinde kapkaranlık bir ekrana baktığınızı düşünün.
Onun gibi bir şey.
Türkiye Ligi bu.
Veya sürekli reklam izletiyorlar durmadan.
Vallahi çok acayip rakamlar bunlar. Evet ya, bizim maç seyretmeye ihtiyacımız var. Biz maç izlemek istiyoruz. Yani biz o yere düşmeyi, kalkmayı, yuvarlanmayı vesaireleri falan. Ya bunları engellemenin bir yolu var. Avrupa'da bu yapılabiliyorsa... Türkiye çok futbolda geri bir ülke değil. Türkiye'de yapabilir bence.
Bu arada hatta. Bizim sevgili yönetmen arkadaşımız Necdet'ten de katkı geldi. Adeta Türk dizilerini andırıyor dedi bizim maçlarımız. Evet, öyle değil mi? Evet.
Uğur Meleke'nin topun oyunda kalma süresiyle alakalı ciddi tespitleri evet. var. O diyor ki topun oyunda kalma süresini Türkiye'de 55 dakikaya çıkarabilirsek ortalama Türk futbolunu kurtarırız diyor.
Galiba evet. O İngiltere ile falan karıştırmıştı herhalde, karşılaştırmıştı. Bir 11 dakikalık ne fark var? Evet. Bizde 11 dakika daha az oynanıyormuş. Ben bu konuyu geçmeden önce şu bilgiyi de vermek istiyorum. İFAB Haziran ayında oyun süresiyle ilgili bir çalışma yapacakmış. Avrupa'nın 5 büyük liginde topun ortalama oyunda kalma süresi 55 dakika. Efektif oyun süresine geçiş süresi de olabilirmiş. Yeni getirilecek düzenlemelere göre eğer bu olursa maçlar yaklaşık 2 saat 15 dakika sürebilirmiş. Dikkatinize.
Valla acaba basketboldaki gibi mi olsa ya? Ben hep bunu düşünüyorum.
Ya dur, hani süre dursa mı diyorsun?
Böyle top dışarı çıktığında saat dursa içeri girdiğinde ya da birisi yerde yuvarlanırken. Ben size söyleyeyim, o yerde yuvarlanmaların sayısı bayağı azalır yani.
Ve bunlara da lütfen artık birer sarı kart çıksa. İşte aldatmaya, gereksiz işte sakatlık süresinin gereksiz yere uzatılmasına, aldatmaya değil mi? Bunlar hep artık hakemlerin...
Ben şunu söylüyorum, mesela bir adam yerde yuvarlandıysa maçı ne kadar durdurduysa o kadar sahanın dışında durması lazım. Çünkü adam 3 dakika yuvarlanıyor yerde, sonra dışarı çıkartıyorlar, uçarak içeri giriyor.
Evet, yani, evet. Abi, ceylan gibi evet. sekiyor değil mi yani? Olmaz bu kadar da, olmaz.
Mesela 3 dakika yuvarlandıysa 3 dakika dışarıda dursun bir zahmet yani. Maç başlasın, o 3 dakika sonra girer bir şekilde.
İşte bunlar hep futbolu öldürüyor maalesef. Bunlara da bir set çekilmesi lazım, dur denmesi lazım birileri tarafından.
Kesinlikle. Peki kupaya doğru gidelim mi?
Hadi dönelim.
Kupada neler oldu, neler bitti, biraz onu konuşalım isterim sizlerle.
Ben şöyle, düne geçmeden önce bugünden bahsetmek isterim. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları geçiliyor. Devre aralarına girilmek üzere şu sıralarda Giresunspor kendi evinde Ankaraspor karşısında 1-0 yenik durumda. Keçiören Gücü 2-0 önde Bulvarspor karşısında. Ve son olarak da Ümraniye Spor'da Efeler 09 karşısında 1-0 önde. Bugünse saatler 21'i gösterdiğinde Beşiktaş Serik Belediyesi ile oynayacak. Dün Galatasaray'ın maçı vardı.
Arada gençlerin maçı var, Eyüp maçı var, Altın Ordu var, Tarsus İlmanyolu, Adana Spor var. Adana Spor var ama hani.
Bir de evet.
Bu arada dünkü maçlarda işte Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü söz konusuydu. Malatya Spor yenildi. Beni orada sürprize götüren şey oydu. Kasımpaşa Trabzon'u 1461'e 6-1 yendi.
Evet. Bu arada. Dikkat çekici bir skor oldu orada da.
Dikkat çekici bir skor. Onda Trabzon 1461'i hatırlayacağız birazdan izninizle.
Tabii.
Adana Demirspor'un bu arada Nazilli Belediyespor'da 3 gol yemesi
evet.
ve 4-3 kazanması çok acayip geldi.
O da enteresan. O da enteresan.
Adana yani futbolu temaşaya dönüştürüyor.
Yani sürekli böyle bir gelgitlerin olduğu bir takımmış gibi. Öyle değil mi?
Evet evet, onu demek istiyorum. Yani direkt hani mesela Alanyaspor 3-0 yendi. Tamam abi, yani o Sakaryaspor karşısında. Alanyaspor beklerini yaptı ama Adana Demirspor'un Nazilli Belediyespor'dan bir de çok gol atan takım olarak 100 tane falan gol atmasını beklersiniz. Adana Demirspor 4-7 attı, 3-7 ama yani.
Yani o da bir çok dikkat çekici. Galatasaray şimdi zar zor yendi desek yanlış mı söylemiş oluruz?
Valla Galatasaray'dan ben hani bir kupa fiyaskosu yine bir olur mu ya acaba de... diye konuştuk sizlerle. Hı hı.
Ya şunu söylemek istiyorum. Oraya gelmeden önce ya Galatasaray'ın ilk 11'ine bakacak olursak çok fazla yedek ağırlıklıydı. Şimdi yani bu takım bir Fenerbahçe gibi efendime söyleyeyim Avrupa Kupalarındaki maçları da katacak olursak bir Trabzonspor gibi çok maç yapmadı ki çok yorulsun da işte B takımıyla ben alayım. Hele ki iki kulvarda oynuyorsun. Avrupa maçın yok bu sene. Ya neden biraz daha böyle dengeli çıkmazsın ki? Ben burada Okan Buruk'u biraz eleştirmek istiyorum.
Bence Okan Buruk maç tecrübesi vermenin ötesinde o oyuncuları görmek için yaptı.
Evet bence.
Tamam yani görmek için de.
Mesela bugün Şenol Güneş'in de aynı şeyi yapacağına adım gibi eminim, altına kellemi koyarım. Yani Şenol Güneş bugün as takıma yakın bir şeyle bile çıkmayacak. Bayağı alttaki adamlar ne yapıyor ne yapmıyor onları görmek için bir kadro çıkar.
Peki güzel de elenseydi ne olacaktı şimdi? Nasıl eleştirilecekti? Nasıl tepki yağmuruna tutulacaktı?
Elendiği için, büyük takımın elendiği için kimse kızmıyor ki. Ya mesela ne bileyim geçen sene Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe filan. Yani elendiği
kızmıyor da
kim
rakibin şey TFF 3. ligin düşme potasında yer alıyorsa ve diş geçiremiyorsan da.
Bunlar eskidendi. Bak bunlar eskidendi. Mesela şu anda önümde bir gazete kupürü var. 13 Aralık 1999.
Tamam.
Başlık şu: fiyasko. Yok artık bu kadar da olmaz demeyin yazmış. Bu hangi gazete? Sabah galiba. Hı hı. 50 milyon dolarlık Fenerbahçe, 500 bin dolarlık Pendik'e elendiği yazıyor. 2-1 Pendik'i, Fenerbahçe'yi yenme şeyi. Ve Allah'ım neler yazılmış. Zeman'mış işte o zaman şey. Zeman'dan kemik savunma aldığı para 2 Pendik ediyor. Çek git. İşte ondan sonra Hüseyin Çil yazmış. Hemen bırakın demiş. Bu arada Fenerbahçe Başkanı o zaman Aziz Yıldırım
evet,
yine
evet,
13 Şubat'taki kongre aday olmayacağını söylemiş. Çok önce aldığım bu kararı bozmamak için açıklamıyordum demiş. Yani anlatabiliyor muyum?
Bırakmayla yani şey yeltenmiş böyle. Aziz Bey.
Her evet. şey değişmiş yani o 2-1'le mesela bu o zaman. Ama şimdi bu yok yani. Şimdi bu dünya
evet,
yok.
Evet.
Bu arada alt yazıyı söyleyeyim size. O gazetede hı-hı. en altta yazan şeyi söyleyeyim. 1999 olduğunu tekrar hatırlatıyorum size. Flash flash. Fener'in elinden kaçırdığı Sergen Galatasaraylı oldu başlığı. Tarih de bu tarih yani bu arada.
Sergen Yalçın. Yani evet, muhteşem evet. bir isim. Dört büyük takımda da oynamış. Yegane isimlerden bir tanesi. Antrenörlük kariyeri de başarılıdır. En az futbolculuğu kadar. Böyle bir isimden bahsediyoruz.
Evet ya.
Galatasaray'a arada... dair ben de birkaç bir şey. Özür dilerim sözünü kestim.
Lütfen sana. söyle lütfen.
Ya şimdi Ata konuşmasının başında... Yedek kadroyla, yedek ağırlıklı kadroyla çıkıldığını ve o yüzden maçın böyle geçtiğini söyledi ama ikinci lig, üçüncü grupta mı Offspor? Öyleydi mi?
Üçüncü lig.
Üçüncü lig.
Üçüncü lig.
Yani Galatasaray'ın yedeklerinin de bu takımı rahat rahat yenmesi
tabii
lazım.
Tabii canım. Yani o var
orada
yani.
Bir takımın as oyuncularıyla yedek oyuncuları arasında bu kadar kalite farkı olabilir mi?
Bir de yedeklere bak. Yunus.
Evet.
İşte Seferovic, Gomis. Bunlar var yani.
Gomis dünyayı kaçırdı mesela.
Fanan oldu. Gomis.
Ya bir de mesela Yunus dedin. Yunus'un sorunu neyse çözülmeli artık.
Evet.
Yani bu çocuğun artık Adana Demirspor'da gördük. Hı-hı. Ya Anadolu topçusu ya artık bu sorunu neyse çözülmeli Hı-hı. yani. Bu kadar
yani topla kafası efektif hiç sahada
olan,
değildi.
Evet kafası sahada değildi ve topla bu kadar efektif olabilen, bu kadar ayağı düzgün, bu kadar oyun zekası geniş bir oyuncunun bu sezon Galatasaray'da bu performansı vermesi çok şaşırtıcı.
Çağlar gol de biraz onun da yüzünden geldi diyebiliriz. Çünkü takım tam savunmaya çekiliyor. İşte Hı-hı. defans marke durumuna geçmiş hemen en evet. yakın rakiplerine. Yunus adamını kaçırıyor. Ve evet. herkes nasıl koşuyor o şiddetle. Yunus'un bir de koşusuna bakın dikkat edin. Evet. Daha yavaş takım arkadaşlarına nazaran.
Öyle ve şöyle düşünmesi lazımdı bence. Bu maç kendimi ne kadar gösterirsem o kadar iyi. Yoksa ben Raşit Sedan formayı geri alamayacağım.
Evet.
Yani bakın Kerem oynamadı.
Şu anda da çok alabilirmiş gibi gözükmüyor.
Gözükmüyor yani. Hı. Öyle olması lazımdı aslında. Öyle çalışması lazımdı kafası. İşte kendimi ne kadar iyi gösterirsem o kadar iyi. Raşit Say'ı o kadar rakip gösterebilirim kendimi diye. Ben Raşit Say'ı rakip falan göremedim sağ açığında Galatasaray'ın. Onu öyle bir eleştiri yapacağım. Okan Buruk'un tabii burada oyuncuya nasıl dokunduğu vesaire de önemli. Mesela Kerem'den de çok şey bekliyor Galatasaray taraftarı. Hı-hı. Kerem'e yönelik de öyle bir hamlesi yok gibi duruyor. Bakalım Kerem ve Yunus hakkında ilerleyen günlerde neler söyleyebiliriz ama şu anda çok olumlu şeyler söyleyemiyoruz ki oyuncu hakkında da.
Bu arada, ben bu arada kupa faciaları devam edeyim mi?
Tabii. Lütfen son 5 dakikaya giriyoruz.
Yani 3 büyüklerin şeyini sadece Fenerbahçe'yi Pendik'le hatırlarlar ama mesela hemen bir kupa maçı daha söyleyeyim. Şu Habertürk'ün spor sayfalarından alınmış o zamanki baskılı çıkan Habertürk sayfalarından. Fatih Terim elinde tespih var. Elinde tespihle tespih çekiyor. Üstüne sabır şey çekiyor. Yapmışlar. 1459, 1460... 1461 diye hani çekerken şeyleri yapmışlar. O demin adını zikrettiğimiz 1461 Trabzon Galatasaray'ı 2-1 yenmiş ve elemiş. Ve takım başında Fatih Terim var ve hani bayağı da takım gibi takım yani. Hangi sene bu? Ayı hatırlamıyorum. Göremiyorum.
2017 olması lazım.
Evet evet yani çok uzak değil. Yani bizden çok uzak değil.
Geçen sene de Denizli Spor faciası var Galatasaray'ın mesela.
Ya, evet.
Yani
evet.
Ama Denizli Spor çok facia değil. Çok iyi oynadı Denizli Spor ya. Geçen sene ben o maçı izlediğimi hatırlıyorum.
Orada biraz İsmail Çipe'nin inanılmaz kalecilik performansı vardı o karşılaşmada. Hala YouTube'da videoları gezer, takip edenler bilirler. O biraz daha bireysel kaleci hataları sebebiyle de sonuca giden bir maçtı sanki.
Evet, bu arada bir tane de Beşiktaş faciası verelim. Beşiktaş faciası da şu, yine haberi şöyle vermişler. 50 milyonluk Beşiktaş'ı Lüleburgaz parçaladı 2-1. Zafer ikincilik sonuncusunun demişiz. O Lüleburgaz o zaman ikinciligin sonuncusuymuş bu arada. Rahmetli Halit Kıvanç yazmış haberini. Onları tanıyan yok gibiydi. Şimdi ise tanımayan yok. İşte kartvizitleri 1970-80 Kupa Beyi Lüleburgaz Spor demiş.
Bir de bu tip sonuçlardan sonra hemen böyle bir parasal açıdan karşılaştırmaya ben biraz karşıyım. Tabii. Yani şimdi baktığınız zaman karşınızdaki de bir futbolcu, bir insan. Siz de öylesiniz. Tabii hazırlanış biçimleriniz elbette ki çok farklıdır ama sahaya aslında eşit şartlarda çıkıyorsunuz. Rakip ne kadar...
Ya sen parasal diyorsun sevgili Ata. Adamlar şeyi karşılaştırmışlar. 35 bin nüfusu olan Lüleburgaz, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin 15 milyonun taraftarına gözyaşı döktürdü yani. Yani oradan çok gitmişler. Hani bırak parayı pulu filan.
Doğru diyorsun.
Sanki bir cephe savaşı bu. Ya. 35 bin kişi 15 milyonu öldürmüş gibi bir şey olmuş yani.
İnan çok acayip. Evet evet yani. Ankara Gücü'nün tabii şeyini hatırlamak lazım. Ankara Gücü'nün birinci ligle tanışmasını sağlayan o 1980'lerin şeyi takımı. Ankara Gücü Fenerbahçe'yi yeniyor, Beşiktaş'ı yeniyor yanlış bilmiyorsam ben. Ve kupayı da Bolu'dan alıyor bu arada. Bolu'yu yenerek alıyor.
Yıl kaç?
80'ler olması lazım ya.
Bu Kenan Evren'in...
1979-80, evet 1979-80.
Kenan Evren'in Ankara Gücü'nü Süper Lig'e çıkarma kararının almasında etkili olan acaba?
Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Hani o yıllarda öyle şeyler oluyordu, evet yani.
Böyle de bir...
Ya ama bir de mesela şey var, şu dikkatimi çekti. Yine eski benim manşetlere bakarken buna baktım. Gazete kupürlerinde en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi mesela Fenerbahçe Bursa'ya yenilmiş, elenmiş... Galatasaray aynı gün Kayseri Spor'u yenilmiş, elenmiş. Yani birer birer gitmiyor, ikişer ikişer gidiyor bunlar. Mesela 1966-67 Fenerbahçe Samsun'dan elenmiş, Beşiktaş Göztepe'ye elenmiş aynı gün yine.
Allah Allah.
Bana i̇şte çok futbol. Enteresan geliyor bu yani böyle.
Futbol bu yüzden hani, güzel.
Birer birer gelmiyor, tek üçer üçer geliyor bunlar şeyler. Hani kimse de kimsenin dalga geçememiştir. Ha siz elendiniz falan diyememiştir. Çünkü onlar da elenmiş. Yani.
Herkes yaralanmış.
Böyle bir dünyaları olmuş.
Aslında belki de takımlar kendini lige odaklamak için Türkiye Kupası'ndan bu kadar bazı sezonlar erken ayrılıyorlar. O da bir strateji olabilir. tek kulvarda mücadele edelim şeklinde, o da olabilir. Bir de tabii Avrupa'daki bizim küçük takımlara hezimetlerimiz var. Ben de biraz onları mesela araştırdım. Mesela 92-93 sezonuna gidelim. UEFA Kupası ikinci turunda Fenerbahçe evinde 21 Ekim 1992'de Sigma'yı 1-0 mağlup ediyor, tamam. Saraçoğlu'nda. Rövanşında 10 Kasım'ın 4'ünde 92 yılında deplasmanda 7-1 mağlup oluyor.
Oo.
Sigma'ya bu Fenerbahçe'nin hezimetlerinden. 94-95 sezonunda yine Fenerbahçe UEFA Kupası 1. turunda Kan'a deplasmanda 4-0 mağlup oluyor. Hı hı. Türkiye'de 5-1 yeniliyor.
O zamanlar UEFA Kupası da yanlış hatırlamıyorsam kupa 3'tü. Yani kupa galiplerinden evet, sonraki evet. Gelen kupaydı.
Evet. Evet, UEFA Kupası öyle. Hı-hı. Birleşti kupa galipleri kupasıyla sonra UEFA evet. Kupası olarak anıldı. 95-96 sezonuna gidelim. Aslında bana göre ciddi bir hezimet değil bu. Rosenborg'a Beşiktaş ilk maçta 3-0 mağlup oluyor. Hı-hı. İkinci maçta 3-1 kazanıyor ama gol averajı nedeniyle eleniyor.
Evet, maalesef eleniyor.
Futbolumuza çok acı bir söylemle hatırlanan futbolumuzda bir maç var. Vålerenga Beşiktaş karşılaşması. İlk maç Norveç'te 1-1 bitiyor. İkinci maçta Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. İlk yarı 3-0 önde kapatıyor. Karşılaşmanın skoru 3-3 ve Beşiktaş 1998-99 sezonu Kupa Galipleri Kupası. İkinci tur ikinci maçında veda ediyor turnuvaya. Çeyrek finalde de Vålerenga Chelsea ile eşleşip ona eleniyor. Bu maç niye önemli? Bir baba maç çıkışı Beşiktaş'ın efsanesi Şifo Mehmet'e gelip ilk yarı 3-0 bitti oğluma git yat. Bu maçı aldık evet biz ya. Dedik hatırlarsın. şimdi ben oğluma yarın uyanınca ne diyeceğim diye isyanı Türk
çok
futbolunun
dokunmuştu ya, evet.
Unutulmaz anlarından bir tanesi olmuştu. Bu böyle. Fenerbahçe'nin Budapeşte'ye elendiği sezon var UEFA Kupası'nda. Galatasaray, Tromsø.
Bir de Tromsø faciası. Çok meşhur o da.
Herhalde Avrupa'daki en büyük faciası Galatasaray'ın şu ana kadar. İlk maçta Çamur Deryası'nda oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup oluyor Galatasaray. İkinci maçta herkes Ali Sami Yen'de fark beklerken Cimbom'dan maç 1-1 bitiyor. Ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne birinci turdan veda ediyor. 2005-2006 sezonunda Trabzonspor'dan verelim. Anortosis, Güney Kıbrıs takımı. İlk maçı Trabzonspor 3-1 mağlup oluyor Kıbrıs'ta. İkinci maçı 1-0 kazanıyor ama ne yazık ki turnuvaya veda ediyor. Ve son olarak yine Trabzonspor Videoton takımı. Şimdi ne yapıyordur bilmiyoruz.
Var mıdır hala böyle bir takım?
İki maçta 0-0 bitiyor. Penaltılarla 4-2 kaybediyor Trabzonspor. Galatasaray Öster-Schunz maçları vardı. Bir de Fenerbahçe'nin Vardar'a elendiği karşılaşmalar vardı. Hezimetlerimiz say say bitmiyor.
Çok şükür hepsi bunların geride kaldı da bu sene çok güzel bir Avrupa macerası yaşatıyor takımlarımız.
Kesinlikle öyle.
Evet, evet.
Kesinlikle.
Yarın o puanların artışlarını vesaireleri konuşalım.
Yarın biraz hani evet Avrupa'ya kartlarını. Aynen parantez evet. açmakta fayda var parantez bayağı açalım. Genişçe.
Peki şeyi sorayım
vallahi,
ya programı kapatacak mıyız şimdi?
Valla sonuna
geldik programın.
Sanırım.
Biz aramızda İşaret, konuşalım
evet,
isterseniz
bitirelim
sonrasında.
Bitirelim diyorlar.
Tamam ben Serhat'a bir soru soracaktım da.
O zaman yarına bırak istersen.
Yarına bırakayım.
Bu arada fonda bir müzik hafif böyle çınlamaya başladı. Nedir bu?
Valla bu bilenler bilir. Liverpool'un marka müziği You'll Never Walk Alone şarkı. Asla yalnız yürümeyeceksin diye çevirebilirim. Hani asla yalnız olmayacaksın anlamına gelir. Güzel bir şarkıdır. Keşke bizim takımlarımızın da böyle bütün dünyaya yaydığı müzikler olsa eski şarkılarda lay lay lay lay lay falan diye çevrilmemiş.
Bir de Liverpool demişken şunu da söyleyeyim. 4 milyar sterline de satışa çıkmış Liverpool yeniden.
Yarın konuşacağız bunu. Konuşalım yarın detaylı konuşalım tamam. Bunu sevgili Ata.
Belki öyle yapalım.
O zaman herkese mutlu bir gün diliyoruz. Bu akşamki maçları da seyredilsin herkes. Yarın onları da tartışalım. Bu arada bize her daim isimlerimizle Twitter üstünden ulaşabilirsiniz efendim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.